Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. 15. Bölüm. Eve uyandığında salondaki ekranın kısık sesi yatağına kadar geliyordu. Uluslararası haberleri veriyorlardı. Biyolojik saati karmakarışık olmuştu. Metabolizmasına göre vakit gece yarısıydı. Ama cismen bulunduğu yerde tatlı, yağmurlu bir şafak vaktiydi. Rourke'un fazla uyuduğunu sanmıyordu. Ama kocasının tanıdığı herkesten daha az uykuya ihtiyacı olduğunu artık kabullenmişti. Gece kumbaradan döndüklerinde Rourke fazla konuşkan değildi. Ama açtı. Onunla umutsuzca bir şey bulmaya ya da bir şeyi kaybetmeye çabalayan bir adam gibi sevişmişti. Eve'in sıkıca tutunup onunla uçmaktan başka fazla seçeneği yoktu. Şimdi ise kalkmış, çalışıyor olmalı diye düşündü Eve. Dünya haberlerini, borsa haberlerini dinliyor, hisse senedi fiyatlarını izliyor, tele bağlantı görüşmelerini yapıyor, düğmelere basıyor olmalıydı. Kendi zihni biraz açılana kadar onu kendi haline bırakmanın en iyisi olacağına karar verdi. Banyodaki duş bölmesini şüpheci bakışlarla süzdü. Üç tarafı kapalı kabin, kullanıcının poposunu açıkta bırakacak şekilde tasarlanmış acayip bir şeydi. Beyaz karoların her yanına baktıysa da kabini kapatacak ve mahremiyetini koruyacak bir mekanizma bulamadı. Yaklaşık 1 metre 80 santim uzunluğundaki kabinin eğimli tavan başlıkları, suyu ister akıtacak, ister püskürtecek gibi ayarlanabiliyordu. Püskürtmeyi ayarlayıp sıcak su için komut verdi. Sabunlanıp durulanırken arka tarafındaki açıklığa aklını takmamaya çalıştı. Brian pek yardımcı olamamıştı ama fazla etrafa yaymadan soruşturup Marlena'yı öldüren adamların aileleri hakkında bilgi toplamaya söz vermişti. Birkaçını şahsen tanıyordu. Aralarından birinin New York'ta böyle bir dizi cinayet işleyecek yetenek, zeka ve cüret sahibi olabileceği fikrine pek gülmüştü. Eve, polis kayıtlarına bakmanın ve bir meslektaşının fikrini almanın daha iyi olacağına karar vermişti. Tek yapması gereken, Rourke'u öğlene kadar başka bir tarafa yönlendirerek, müfettiş Farrell'la kafa kafaya verip rahatça fikir yürütebilmek için zaman kazanmaktı. Bunu biraz manipülasyonla başarabileceğinden emindi. Suya kapanma komutu verip duştan çıkmak için döndü ve yanmış gibi çığlığı bastı. Rourke elleri ceplerinde sırtını duvara dayamış arkasında duruyordu. ''Ne yapıyorsun sen burada? Sana havlu veriyordum.'' Rourke gülümseyerek ısıtmalı havlu askısından sıcak bir havlu alıp uzattı. Eve'in yetişebileceği kadar yakına değil. ''İyi uyudun mu?'' ''Eh, oldukça. Kahvaltı söyledim. Sonra da duşun sesini duydum. İrlanda kahvaltısı, çok seveceksin.'' Eve, sular damlayan saçlarını gözlerinden çekerek, "Pekala," dedi. "Bana şu havluyu verecek misin?" "Düşünüyorum. Aynasızlarla randevun kaçta?" Eve havluyu kapmak için uzanıyordu ki geri çekilip temkinli bir ifadeyle adamın yüzüne baktı. "Kiminle?" "Polisle tattım. Dublin polisiyle. Bu sabah olmalı sanırım. Erken saatte. Mesela 9'da, doğru mu?" Eve yerinde kıpırdandı. Kollarını göğsünde kavuşturdu ama faydası olmadı. "Kimseyle randevum var demedim." Rourke'un hiçbir şey demeden yalnızca bir kaşını kaldırdığını görünce küfrü bastı. "Biz faniler her şeyi bilenlere gıcık oluruz. Ver şu Allah'ın belası havluyu. Her şeyi bilmem ama seni bilirim. Özel olarak görüşeceğin biri var mı? Bak, bu konuşmayı çıplak olarak sürdüremem. Seninle çıplakken konuşmak hoşuma gidiyor. Çünkü sen pis herifin tekisin Rourke. Ver şu havluyu." Rourke havluyu iki parmağıyla tutarak havaya kaldırdı. Gözlerinde muzip bir ışık parladı. "Geldi al." "Beni gerisin geri yatağa sokmaya çalışıyorsun." Bu kez Rourke'un yüzündeki gülümseme iyice yayıldı. Eve doğru yaklaşırken, "Yatak hiç aklımda yoktu," dedi. "Geri çekil." Eve bir elini kaldırıp sağa doğru fırlayacak gibi bir pozisyon aldı. "Canını yakarım. Tanrım, beni tehdit etmene bayılıyorum. Beni heyecanlandırıyor. Göstereceğim sana heyecanı." Eve, kocasının yanından geçip kapıdan çıkma şansını tartmış, başarabileceğine karar vermişti ki, Rourke havluyu ona doğru fırlattı. Eve havluyu havada kapınca da onu belinden yakalayıp duvara yapıştırıverdi. Eve, gülmekle sövmek arasında kararsız kalmıştı. "Seninle burada kavga edecek değilim. ıslak saçlarını yüzünden üfledi. Herkesin bildiği gibi yaralanmayla sonuçlanan ev kazalarının çoğu banyoda meydana gelir. Banyo ölümcül bir tuzaktır. Bazı tehlikeleri göze almamız gerekecek. Rourke yavaşça genç kadının ellerini yukarıya kaldırıp dişlerini hafifçe boynuna değdirdi. Islak ve sıcaksın, çok da lezzetlisin. Eve'in kanı ateş gibi oldu, kasları gevşedi. Ne olur yani diye düşündü. 2 saatten fazla zamanı vardı. Başını çevirip ağzıyla adamın ağzını yakaladı. Sen giyiniksin diye mırıldandı. Şimşek gibi bir hareketle ağırlığını vererek yana kaydı, konumlarını değiştiriverdi. Keyifle gülerek adamın gözlerinin içine baktı. Dur ben hallediveyim. Güne dikey pozisyonda çılgınca sevişerek başlamak hiç de fena bir fikir değildi. Hele arkasından İrlandalıların kahvaltı dediği ziyafet varsa. Nirvana bu olmalı diye düşündü Eve. Bol tereyağlı sahanda yumurta, bol soğanlı kavrulmuş patates, sosis, kızarmış salam, taze tereyağıyla sıvanmış kalın kalın ekmek dilimleri ve üzerine de litrelerle kahve. Önündekileri silip süpürürken çıkarabildiği tek ses buydu. Olamaz. Ne olamaz? Her gün böyle yiyor olamazlar. Bütün ülke tez zamanda çatlayıp ölür. Karısının iştahla yemek yiyişini, çalışırken her yediğini yakan o ince vücudu ihtiyacı olan yakıtla doldurmasını seyretmek, Rourke'a her zaman zevk verirdi. Arada sırada yapılan bir şey, pazar kahvaltısı. İyi. Şu etli şey ne? Rourke karısının iştahla ağzına attığı kan sucuğuna bakıp başını iki yana salladı. Söylemesem daha iyi. Tadını çıkar, ne olduğunu boş ver. Öyle olsun. Eve durup nefes aldı. Rourke'a bakıp içini çekti. 9'da müfettiş Farrell'la toplantım var. Sanırım sana söylemem gerekirdi. Şimdi söylüyorsun işte. Rourke kol cihazına baktı. Gitmeden birkaç ayrıntıyı halledecek zamanımız kalıyor. Biz mi dedin? Eve bir lokma daha yiyip çatlamadan çatalını bıraktı. Farrell benimle, benimle dedim. Nezaketen görüşüyor. Sanırım kocasını yanında getirmez. Rourke çoktan ajandasını çıkarmış randevularını kontrol ediyordu. Sakin sakin gülümsedi. Bana yerimi hatırlatmaya mı çalışıyorsun? Sen düşün. Peki, sen de şunu düşün. Rourke acele etmeden ikisinin de boşalan fincanlarını kahveyle doldurdu. Sen soruşturmanı kendi bildiğin gibi sürdür. Bakışlarını Eve'e doğru kaldırıp gözlerinin içine muzip muzip baktı. Ben de bu konunun beni ilgilendiren tarafını bildiğim gibi halletmeye çalışayım. Onu ilk bulanın ben olmamı göze alabilir misin? Eve onun nedenli inatçı olabildiğini biliyordu. Amansız bir rakipti, acımasız bir düşman da olabilirdi. Çok akıllı olduğu da inkar edilemezdi. Çıkmadan önce şu ayrıntıları halletmek için 20 dakikan var. Yetişirim. Müfettiş Catherine Farrell çarpıcı bir kadındı. 45 yaşlarında vardı. Alev alev kızıl saçları, uzun zarif ensesinde düzgünce vurularak şık bir topuz yapılmıştı. Gözleri yosun yeşili, teni İrlanda kaymağı rengiydi. Üzerine oturan askeri stilde gri döpiyesinin eteği, bacaklarının güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Eve ile Rourke'un elini sıktıktan sonra onlara birer fincan çay ikram etti. Bu İrlanda'ya ilk gelişiniz mi Teğmen Dallas? Evet. Odasında bir oto aşçı bulunduğu halde Farrell çayı beyaz porselen bir demlikten doldurmuştu. Bu onun hayattaki küçük zevklerinden biriydi. Ayrıca ona yabancı polisle yalnızca Rourke olarak bilinen adamı şöyle bir tartmak için zaman kazandırıyordu. Buraya gelmişken ülkeyi biraz gezme fırsatı bulursunuz umarım. Bu sefer olmaz. Çok yazık. Müfettiş elinde fincanlar ve yüzünde tebessümle döndü. Eve aşağı yukarı beklediği gibi çıkmıştı. Gerçi kafasında Amerikan polislerini biraz daha sinirli canlandırmıştı. Rourke'un şöhretine sahip biriyle evlenmiş bir kadının da daha yumuşak başlı olmasını beklemişti ama o kadar. Rourke'a dönerek, ''Siz Dublin'de doğup büyümüşsünüz.'' dedi. Rourke, müfettişin gözlerindeki manalı bakışı tanıdı. Resmen sabıkası yoktu belki ama kötü bir şöhreti vardı. Ve insanlar böyle şeyleri uzun süre unutmazlardı. Güney Dublin'de gecekondu mahallelerinde büyüdüm. Şimdi bile yaşaması zor yerler. Müfettiş Farrell oturup güzel bacaklarını birbiri üzerine attı. Burada hala bazı işleriniz var. Evet, burada birçok şirketim var. Ekonomimiz için iyi bir şey. Janie O'Leary'nin naaşını gömmeye getirmişsiniz. Evet, bu gece ölüsünün bekleme gecesi var. Farrell başını sallayarak çayından kibarca bir yudum aldı. Bir kuzenim onun Wexford'daki motelinde kalmıştı. Çok güzel bir yer olduğunu duydum. Siz hiç gitmiş miydiniz? Hayır. Rourke soruların arasındaki soruyu anlayarak başını hafifçe yana eğdi. Jenny'yi görmeyeli 12 yıldan fazla olmuştu. Ama New York'a gidip öldürülmesinden hemen önce onunla temasa geçtiniz. Eve bardağını masaya bıraktı. Porselen tabak tahta masaya hafif bir tıkırtıyla çarptı. Müfettiş Farrell, bu cinayet ve diğerleri benim yetki alanımda. Rourke'u bu konuda sorgulamaya yetkiniz yok. Farrell içinden bir kez daha çetin ceviz diye geçirdi. Üstelik alanının sınırlarını korumaya da pek meraklı. Ne var ki ben de öyleyim. Vakalarınızın her üçünde de maktul İrlanda vatandaşıydı. Soruşturmanız bizi yakından ilgilendiriyor. Eve karşılık veremeden Rourke, bu cevaplanması zor bir soru değil diyerek araya girdi. Jenny ile Sean Conroy öldürüldükten sonra temasa geçtim. Güvenliği için endişeleniyordum. Özellikle Jenny O'Leary'in güvenliği için mi endişeleniyordunuz? Hem onun hem de Dublin'de yaşarken samimi olduğum birçok başka kişinin. Eve, şu meseleyi masaya yatıralım diyerek Farrell'ın dikkatini tekrar kendisine çevirdi. İlk olarak Tanrı tarafından intikam almakla görevlendirildiğini iddia eden ve beni de rakibi olarak seçtiğini söyleyen birinden ustalıkla karıştırılmış bir ileti aldım. Nitekim iletinin kaynağını hala bulabilmiş değiliz. Bu kişi bana İncil'den bir parça okuyup bir çeşit bilmece sordu. Bu ipuçlarını izleyerek New York'taki konutunda işkenceyle öldürülmüş Thomas Brennan'ın cesedine ulaştım. Daha sonra Rourke'un Thomas Brennan'ı her ikisi de Dublin'de yaşarken tanıdığını öğrendim. Brennan'ın dul eşiyle ben de görüştüm dedi Farrell. Sizin kendisine nazik davrandığınızı söyledi. Eve kaşlarını kaldırdı. Artık morgda dulları pek itip kalkmıyoruz. Halkla ilişkiler açısından hoş olmuyor. Farrell derin bir soluk alarak penceresinin önünden geçen yeşil beyaz boyalı pırıl pırıl iki turist tramvayının arkasından baktı. Mesajı aldım Teğmen. Güzel. Ertesi gün yine bir ileti aldım. Yine ipuçlarını değerlendirerek bu kez Sean Conroy'un cesedini buldum. Katilin izlediği yol ve ikinci cinayetin Rourke'a ait boş kiralık birimlerden birinde işlenmiş olması, cinayetlerin Rourke'la bir bağlantısının olması gerektiğini gösteriyordu. Sonra da başka bir iletiyle gelen ipuçlarından yola çıkarak yine Rourke'a ait bir otelde Jenny O'Leary'in cesedini buldunuz. Doğru. Elektronik bölümümüzden bir dedektif, iletilerin izini sürerek geçtikleri noktaları buldu. Bu ilk çalışma sonucunda iletilerin çıkış noktası kendi evimiz gibi görünüyordu. Ancak bunun doğru olmadığını gösteren bir yankı vardı. Halen yankıyı inceliyoruz ve tam çıkış noktasını bulabileceğimizden eminiz. Ve halen üzerinde durduğunuz şüpheli de Rourke'un yanında çalışan, kendisi de bir zamanlar Dublin'de yaşamış bir adam, Somerset. Farrell bunları söylerken Rourke'a hafifçe gülümsedi. Bu kişinin geçmişi hakkında çok az bilgi edinebildik. Eve, hafif bir ihtihzayla, ''Bir parça geride kalmışsınız müfettiş.'' diye karşılık verdi. Soruşturmanın devamı ve Somerset'in girdiği kişilik testleri sonucunda Somerset'i şüpheli listesinde en az sıraya almış bulunuyoruz. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek için kullanıldığına dair ipuçları var. Ama bunların tümü Dublin'le alakalı görünüyor. Burada olmanızın sebebi de bu. Rourke'la Somerset bana yardımcı oldular. Ben bu cinayetlerin sebebinin yaklaşık 20 yıl önce Somerset'in reşit olmayan kızı Marlena'nın tecavüz edilerek öldürülmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir grup adam kızı kaçırıp Rourke dediklerini yapmazsa ona zarar vereceklerini söyleyerek şantaj yapmışlardı. Ancak bu anlaşmaya uyulmamış, Marlena'nın cesedi ise Rourke ve Somerset'le birlikte yaşadığı konutun giriş kapısının önüne atılmıştı. Bu burada, Dublin'de mi olmuş? Rourke sakin bir sesle, Sizin düzenli ve temiz sokaklarınızda bile bir zamanlar kan dökülürdü ve hala da dökülüyor müfettiş, dedi. Farrell'ın bakışları sertleşmişti. Bilgisayarına doğru döndü. Ne zaman? Rourke ona olayın yılını, ayını, gününü, sonra da saatini söyledi. Marlena Somerset. Hayır, Colhack. Adı Marlena Colhack'ti. Rourke içinden, o zamanlar Somerset'in soyadı da Colhack'ti, diye geçirdi. Ama Buzzy Colhack hakkında hiçbir kayıt yok. Artık yok. Somerset ise ancak Marlena'nın ölümünden birkaç hafta sonra var oldu. Bütün çocuklar babalarının soyadını kullanmaz. Farrell ona sessizce bir bakış attı, sonra da dosyayı istedi. Bu olay kaza sonucu ölüme sebebiyet verme hükmüyle kapatılmış. Araştırmayı yürüten memur da bir an durup iç geçirdi. Müfettiş McGuire, tanır mıydınız? Soruyu Rourke'a sormuştu. Evet, tanırdım. Ben şahsen tanımadım ama arkasında teşkilatın gururla andığı bir isim bırakmadığını biliyorum. Bu kızı öldüren adamları tanıyordunuz. Tanırdım. Öldüler. Anlıyorum. Müfettişin bakışları bir an yön değiştirdi. İsimleri lütfen. Rourke adamların isimlerini tek tek söylerken Farrell da dosyaları çağırıp çabucak göz attı. Şehrimizin örnek vatandaşları sayılmazlarmış diye mırıldandı. Ölümleri de kötü olmuş. Denebilir ki intikam alırcasına öldürülmüşler. Öyle denebilir diye onayladı Rourke. Eve araya girerek, bu hayat tarzını seçen adamlar genellikle kötü bir şekilde ölür diye hatırlattı. Benim görüşüme göre Marlena'nın ölümüne bağlı olarak katil bu adamlardan birinin ya da birden fazlasının öcünü almak amacıyla hareket ediyor ve bu ölümlerden Rourke'un sorumlu olduğunu sanıyor. New York'ta öldürülenler de Marlena'yı tanıyorlardı ve gerçekte nasıl öldürüldüğünü biliyorlardı. Somerset kızın babası ve Rourke'la yakın bir kişisel ilişkisi var. Şu an için katilin dikkatini dağıttığımı sanıyorum. Ama adam bir sonraki kurbanını öldürmek üzere harekete geçmeden önce en fazla bir ya da iki gün zamanımız var. Sırada kimin olduğu hakkında hiç fikriniz var mı? 19 yıl oldu müfettiş, dedi Rourke. Aklıma gelen, hedef olabileceğini sandığım herkesle temas kurdum. Ama bunun bile Jenny'ye bir yardımı olmadı. İyi, bu adamların aileleri hakkında resmi verilere erişebiliyorum diye söze girdi. Ama bu yeterli değil. Meslekten birinin kişisel görüşüne ihtiyacım var. Bir polisin bu adamları, bu adamların çalışma tarzını, düşüncelerini bilen bir polisin görüşüne, şüpheli listemi daraltmak ve belirginleştirmek zorundayım. Katilin profilini çıkarttınız mı? Evet, Farrell başını salladı. Öyleyse işe koyulalım. Bunlar suçu meslek edinmiş adamlar. Farrell elinde tuttuğu ince siyah işaret çubuğunu avucuna vurarak resimleri süzüyordu. Çalışmak için Eve'i penceresiz, duvarında üç geniş ekran bulunan bir toplantı odasına almıştı. İlk resmi işaret ederek, bu Ryan pistir dedi. 5 yıl önce onu bizzat ben silahlı soygun ve saldırı suçundan içeri tıkmıştım. Kötüdür ama lider olabilecek birinden ziyade kaba dayının tekidir. 6 aydır dışarıda ama uzun süre dışarıda kalacağından kuşkuluyum. Sizin profilinize uymuyor. Odanın öte yanında Eve geniş bir tahtaya bazı fotoğraflar asmıştı. Bir yanda kurbanların resimleri, diğer yanda şüphelilerin resimleri. Farrell'ın sözüne uyarak Ryan'ın resmini indirdi. O Miley, Michael. Eve, çatık kaşlarla resmin yanındaki verileri okuyarak, Conroy öldürüldüğü gece içerideymiş dedi. Alkollü araç kullanmaktan. İçki sorunu var herhalde. Farrell, içip çevreye rahatsızlık vermek, alkollü araç kullanmak, huzuru bozmak gibi düzinelerle sabıka kaydının bulunduğu listeyi gözden geçiriyordu. Karısını dövmekten de sabıkası var. Harika bir adam. İçip içip çıktığı kızı döverdi. Kızın adı Annie'di galiba. Annie Murphy. Artık çıktığı kız değil karısı ve hala dayak yiyor. Farrell içini çekti. Pis bir adam ama katil bu da değil. Eve resmi kaldırdı. 3 numaralı adayımıza ne diyorsunuz? İşte bu olabilir. Jamie Rowan'la biraz uğraşmışlığım vardır. Kalın kafalı değildir. Akıllı ve kendini beğenmiş biri. Annesi paralı bir aileden geliyor. Bu sayede iyi eğitim görmüş. Lüks hayattan hoşlanır. Orospu çocuğu yakışıklıymış, dedi Eve. Doğru. Kendisi de bunun farkında. Jamie kumar oynar. Kaybedenler borçlarını yeterince hızlı ödeyemedikleri zamanda adamlarını gönderip haklarından gelir. Daha geçen sene cinayeti azmettirmekten sorguladık. İşi yapan adamlarından biriydi. Onun emriyle yaptığı da belliydi ama ispat edemedik. Arada kendisinin de birilerinin hakkından geldiği olur mu? Kanıtlanmış bir olay yok. Bu kalsın, şimdilik listeden çıkarmıyorum. Ama bana elini bulaştırmaktan hoşlanmayan biri gibi geldi. Daha çok işleri uzaktan kumandayla halletmekten hoşlanan birine benziyor. Onu tanır mıydın Rourke? Gözünü morartacak ve birkaç dişini dökecek kadar yakından. Rourke gülümseyerek bir sigara yaktı. 12 yaşında filandık. Paramı almak istemişti ama istediğini yapamadı. Evet, bunlar sonunculardı herhalde. Şimdi elimizde kaç kişi kaldı? Farrell asılı duran resimleri çabucak bir saydı. Tam 12 kişi. Ben şu Rowan ya da Kara Riley olabilir diyorum. En zekileri bunlar. Öyleyse onları listenin başına alalım. Ama katilin tek özelliği zekası değil, dedi Eve. Aynı zamanda kendine hakim ve sabırlı da. Egosu çok güçlü. Dini inançları da var. Eğer bu ailelerden birinden geliyorsa, Katolik olması muhtemeldir zaten. Bunların çoğu kiliseye giden insanlardır. Cumartesi gecesi kafasına göre takılıp pazar sabahı dini bütün insanlar gibi ayine katılan cinsten. Benim din hakkında fazla bilgim yok. İster Katolik olsun ister başkası. Ama gönderdiği iletilerden birinin bir Katolik ayini olduğu belirlenmişti. Ayrıca suç mahallinde bıraktığı heykeller de Meryem tasvirleri. Onun için ben de öyle düşünüyorum. Eve dalgın dalgın cebindeki markaya dokundu. Sonra çıkarıp gösterdi. Bunun onun için bir anlamı olmalı. Talih, dedi Farrell. İyi de olabilir, kötü de. Resimlerini dört yapraklı yoncayla imzalayan bir ressamımız var. Farrell, markanın arka yüzünü çevirdi. Balığı görünce kaşlarını çattı. Bu da başka bir Hristiyan simgesi. Balık. Tam İrlandalı gibi düşünen bir adamla uğraşıyorsunuz diyebilirim. Bir yandan dua ediyor, bir yandan da talihinin yaver gideceğini umuyor. Eve markayı yine cebine attı. Bu 12 kişiyi içeri çekip sorgulayacak bir şeyler bulmakta talihiniz yaver gider mi acaba? Farrell kısa bir kahkaha attı. Bunları ayda bir kere filan içeri almasak unutulduk diye sitem ederler. İsterseniz siz gidip öğle yemeğinizi yiyin, biz de toplamaya başlayalım. Makbule geçer. Benim de sorgulamaya katılmama izin verecek misiniz? Evet Teğmen, ama yalnız gözlemci olarak. Anlıyorum. Farrell, Rourke'a bakarak, ama siviller için aynı toleransı gösteremeyiz, dedi. Öğleden sonrayı eski arkadaşlarınızı arayıp bira ısmarlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Anlaşıldı. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Farrell, Rourke'un uzattığı eli sıktı. Bırakmadan bir an durup adamın gözlerinin içine baktı. Çaylak zamanımda bir kere babanızı tutuklamıştım. Bir kadın tarafından tutuklanmayı onur meselesi yapmıştı ve benim için bundan çok daha ağır ifadeler kullanmıştı. Ben daha çok tecrübesizdim. Onu etkisiz hale getiremeden evvel dudağımı patlatmayı başarmıştı. Rourke'un gözlerine soğuk ve ifadesiz bir bakış yerleşti. Elini kadının elinden çekti. Bunun için sizden özür dilerim. Farrell yumuşak bir sesle, hatırladığım kadarıyla siz orada değildiniz, dedi. Çaylaklar ilk hatalarını pek unutmaz. Bu nedenle onu çok iyi hatırlıyorum. Sizde ondan bir parça görmeyi beklemiştim ama göremedim. Hem de hiç. İyi günler Rourke. Size de iyi günler müfettiş. Eve otele döndüğünde öğle yemeğini çoktan hazmetmişti. Zaman farkı yüzünden de kafası sersem gibiydi. Dairelerine girdiğinde kimse olmadığını gördü. Ama faksın üzerindeki 5-6 kodlu mesaj onu bekliyordu. Yorgun vücuduna biraz daha kahve pompalayarak mesajları teker teker inceledi. Çenesi yarılırcasına esnedi, sonra da Peabody'nin el bağlantısını aradı. Ben Peabody. Ben Dallas. Şimdi içeri girdim. Olay yeri tarayıcıları şehirde bulunan terk edilmiş minibüsü incelemeyi bitirdiler mi? Evet efendim. Yanlış alarm. O araç Jersey'deki bir soygunda kullanılıp terk edilmiş. Hala takip ediyorum. Ama araç sayısı çok fazla. Elemek epey zaman alacak. Taksi şoförü de salağın teki çıktı. Plakalarının çalındığının farkında bile değildi. McNab karıştırıcı hakkında hiç ilerleme kaydedebildi mi? Peabody alaycı bir ses çıkararak güldü, sonra ciddiyetini takındı. İlerlediğini iddia ediyor ama her şeyi elektronik sözcüklerle ifade ettiği için ben pek anlayamıyorum. Rourke'un elektronikçilerinden biriyle pek eğleniyorlar. Sanırım birbirlerine aşık oldular. Alaycı yüzünü belli ediyorsun Peabody. Bu kadar gizlediğime de şükür. Hiç gelen ileti olmadı. Yani adamımız ara vermiş gibi görünüyor. Adamdan bir şey gelirse diye McNab geceyi çalışma odanızda geçirecek. Ben de kalıyorum. Sen ve McNab bu gece benim çalışma odamda mı kalıyorsunuz? Peabody'nin dudakları titrer gibi oldu. O kalıyorsa ben de kalıyorum. Ayrıca yemekler harika. Birbirinizi öldürmemeye çalışın. O konuda takdire şayan bir irade sergiliyorum efendim. Pekala. Somerset doğru duruyor mu? Resim dersi varmış, ona gitti. Sonra hanım arkadaşıyla kahve ve brandy içmeye çıktı. Takip ettiriyorum. Aldığım rapora göre buluşmaları son derece seviyeli bir şekilde geçiyormuş. Eve 20 dakika kadar önce döndü. Evde kalsın. Hallederim. Orada herhangi bir gelişme var mı? Tartışılır. Elimizdeki şüpheli listesini daraltıp kalanları sorguladık. 6 kişi dışında herkesi eledik. Son 6 kişiyi daha yakından inceleyeceğim. Eve yorgun gözlerini ovuşturdu. Biri New York'ta, birinin de Boston'da olduğu sanılıyor. Onlara yarın döndüğümde bakacağım. Öğlene dönmüş oluruz herhalde. Biz eve bakıyoruz Seymen, gözünüz arkada kalmasın. Şu Allah'ın belası minibüsü bulun Peabody. Eve bağlantıyı kapattı. Rourke'un nerede olabileceğini düşünüp endişelenmemeye kararlıydı. Beynine başka şeylerle ilgilenmesini emretti. Rourke eski evine gitmenin aptalca olduğunu biliyordu. Hem aptalca, hem faydasız, hem de karşı konulmaz bir şey. Doğup büyüdüğü kenar mahalle, onun buralardan kaçmaya çabalayan küçük bir oğlan olduğu günlerden bu yana fazla değişmemişti. En ucuz malzemeyle inşa edilmiş binalar, yamulup bel vermiş çatılar, kırık pencereler. Buralarda çiçek görmek zordu ama bir zamanlar yaşadığı 6 katlı apartmanın kapısının önüne hala umudunu kaybetmemiş birileri avuç içi kadar bir bahçe yapmıştı. Ama çiçekler ne kadar canlı renkli olsalar da sidik ve kusmuk kokusunu bastırmaya güçleri yetmiyordu. Umutsuzlukla ağırlaşmış havayı dağıtmaya da. İçeri niye girdiğini bilmiyordu ama kendini yerleri yapış yapış, duvarlarının boyaları dökülmüş loş girişte buldu. Babası bir keresinde onu tekmeleyip şu karşısında duran merdivenlerden aşağı yuvarlamıştı. Yan kesicilik yaparak getirmesini söylediği kadar para getiremedi diye. Aslında getirmiştim diye düşündü acı acı. Babasından gizlediği paranın yanında bir tekmeyle yuvarlanmanın ne önemi vardı? İhtiyar her zaman sarhoştu, kafasını da pek kullanmazdı. Şamar oğlanının kazancının hepsini getirip eline saymadığı hiç aklına gelmemişti. Oysa Rourke her zaman paranın birazını kendine saklardı. Şuradan buradan tırtıklanmış birkaç kuruş, zamanla birikip şansını denemek için fırsat kollayan kararlı bir çocuk için küçük bir servet olabilirdi. İçinden nasılsa suratıma bir yumruk indirecekti diye geçirerek gözlerini harap basamaklarda gezdirdi. Kulağına birilerine söven bir ses geldi. Biri de ağlıyordu. Böyle yerlerde her zaman duyulan seslerdi bunlar. Burnuna kesif bir haşlanmış lahana kokusu geldi. Midesi dönerek hava almak için dışarı çıktı. Siyah, dar bir pantolon giymiş, 14-15 yaşlarında bir çocukla sarışın bir adamın, yolun kenarından soğuk bakışlarla kendisini izlediğini gördü. Yolun karşısında bir iki kız, kaldırıma tebeşirle seksek oynamak için çizgi çizerken durup ona bakmaya koyuldular. Kapılardan, pencerelerden uzanan başların kendisini izlediğini bilerek ama aldırmadan yürüdü. Buralarda iyi ayakkabılar giymiş bir yabancı her zaman merak ve garez uyandırırdı. Oğlan arkasından keltçe kötü bir laf attı. Rourke döndü, çocuğun küçümser bakışı gözlerinin içine baktı. Aynı dili kullanarak yıllardır kullanmadığı kelimelerin dudaklarından bu kadar kolay dökülüvermesine şaşarak, ''Şimdi arka sokağa gidiyorum.'' dedi. ''İstersen şansını bir dene. Canım birilerinin canını yakmak istiyor. Kim olsa olur. sen de olabilirsin. O sokakta ölenler oldu. Kim olsa olur, sen de olabilirsin. Hadi bakalım öyleyse, Rourke gülümsedi. Kimileri senin yarın kadarken orada babamı öldürdüğümü söyler. Boğazına domuz boğazlar gibi bıçak atmışım derler. Oğlan ağırlığını bir yanına vererek Rourke'u daha farklı bir bakışla süzdü. Küçümseme ve meydan okuma ifadesi yerini saygıya bırakmıştı. Öyleyse sen Rourke'sun. Ta kendisi. Çoluk çocuk sahibi olacak kadar yaşamak istiyorsan bugün benden uzak dur. Ben de gideceğim. Çocuk arkasından sesleniyordu. Ben de senin gibi buralardan gideceğim. Bir gün ben de senin gibi güzel ayakkabılarla gezeceğim. O zaman buraya bir daha gelirsem ne olayım? Ben de böyle diyordum. Rourke iç geçirerek binaların arasındaki pis kokulu dar sokağa döndü. Çöp dönüştürücü bozuktu. Zaten bozuk olmadığı bir günü hiç hatırlamıyordu. Çöpler her zamanki gibi delik deşik asfaltın üzerine saçılmıştı. Paltosunun etekleriyle saçlarını savuran sert rüzgarda durup babasının ölü bulunduğu yere baktı. Babasının boğazını o kesmemişti. Ha, adamı öldürmenin hayalini çok kurmuştu. O pis eller ona her vurduğunda o da karşılık vermeyi aklından geçirmişti. Ama biri babasını boğazladığında daha 12 yaşında ya var ya yoktu ve henüz hiç adam öldürmemişti. Sürüne sürüne buradan, bu delikten kendini kurtarmıştı. Hayatta kalmayı, hatta çok daha fazlasını başarmıştı. Şimdi ise ilk kez değişmiş olduğunun farkına varıyordu. Biraz evvel ona meydan okuyan o çocuk, onun bir zamanlarki halinin aynısıydı. Ama o artık bir daha asla onun gibi olmayacaktı. Kendini olmak istediği şeye dönüştürmüş, büyümüştü. Kendisine kurduğu yeni hayatı yalnızca eski hayatından bu kadar farklı olduğu için değil, olduğu gibi seviyordu. Kalbi sevgiyle doluydu. Eğer kalbini değiştirip taşları temizlememiş olsa bir kadına duyduğu bu aşk orada asla yeşeremezdi. Bunca yıldan sonra şunu görüyordu ki geri gelmekle geçmişin hayaletlerini uyandırmamış, onları huzur içinde yatmaları için toprağa gömmüştü. Kahrolası diye mırıldandı. Ama kendini öfkeli değil, aksine üzerinden bir yük kalkmış kadar hafiflemiş hissediyordu. Beni beceremedin ya. Geçmişe sırtını dönüp yüzünü o ana ve geleceğe çevirdi. Yeni başlayan yağmur yüzünü gözyaşları gibi yumuşak yumuşak ıslatırken yürümeye koyuldu. Mutluydu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 263. Devamı 22. ayrımda.